İsrail'in istediği Kürdistan kurulsun diye, AKP, terörist başı Öcalan'la uzlaşmak şartıyla mı iktidara taşınmıştı? 3. Bölüm, MHP'nin tutarsızlığı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nisan 2025'in ilk haftasında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmış ve gazetecilerin soruları üzerine şunları açıklamıştı. Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Suriye yönetimi İsrail ile belirli bir mutabakata varmak istiyorsa, bu onların bileceği bir iştir. İfadelerini kullanmıştı. ABD-İran gerilimine de değinen Bakan Fidan, ABD-İran geriliminde diplomasiye ihtiyaç var, İran'a saldırıldığını görmek istemiyoruz, düşüncelerini aktarmıştı. Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile doğrudan bir çatışma içinde olmayı istemediğini vurgulamıştı. Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının, bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini de hatırlatmıştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı nedeniyle sıcak temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve İzlanda Dışişleri Bakanı Þorgerður Katrin Gunnarsdóttir ile görüşmeler yapmıştı. Lammy ile bir araya geldikten sonra Reuters'a konuşan Bakan Fidan, İsrail ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemediğini hatırlatmış, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının, bölgesel istikrarsızlığın önünü açtığını aktarmıştı. Dışbakanı Hakan Fidan'ın bu itirafları, İsrail'in Suriye'ye yönelik işgal ve hücumlarına asla engel olmayacağız, hiçbir şekilde İsrail'in karşısına çıkmayacağız ve ABD ile birlikte, Suriye'nin kuzeyinde Özerk Kürdistan, SDG oluşumuna karışmayacağız mesajları mıydı? MHP, bu iddiaları niye yanıtlamazdı? Ferit Atay, peki Memdu abi, sen bu Devlet Bahçeli ve MHP ile ilgili de hep şunu söylüyordun. Devlet bürokrasisi aslında bazı şeylerin farkındadır ve fırsat kollamaktadır, eski MİT müsteşarı Şenkal Atasagun da bunlar arasındadır. Memduh Bayraktaroğlu, tabii devlet sayılır. Yani, MİT müsteşarları, eski MİT müsteşarları, devletin ta kendisi konumundadır. Ferit Atay, Erdoğan'ın bir şekilde farklı bir politikaya doğru evrileceğini hisseden bu ekip, Bahçeli'yi oraya doğru yönlendirip, aslında bir kontrol mekanizması kurmaya çalıştığına dair yorumlar yapmıştın. Şimdi o mekanizma acaba devreye mi giriyor? Memduh Bayraktaroğlu, şimdi, işte, o mekanizma devrededir. Trump'ın seçimlerinden önce de, hatırlarsan yine beraber yaptığımız bir programda, ne demiştim? Devlet Bahçeli çok büyük ihtimalle Şenkal Atasagun'un eskiden kalan CIA iletişimi sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın iktidara taşınacağını ve Trump'ın döneminde bizim bölgemizde çok büyük değişiklikler olacağını öğrendi. Oradaki Suriye'nin kuzeyindeki Kürt otonom bölgesinin bize rağmen biz istemesek de ne kadar reddedersek reddedelim o otonom bölgenin kurulacağını bilmekteydi. Bunun için o bölgedeki Kürtleri ve Türkiye'deki Kürtleri yanına çekecek Devlet Bahçeli'ye böyle bir tavsiyede bulunulmuş olabilir. Senin son siyaset hayatının son demlerinde ülkene ve devletine halkına çok büyük bir iyilik borcun var. Biz zaten PKK'yı tasfiyeye karar verdik. Sen de Türkiye'de terörü bitiren kahraman rolünü üstlenirsin. Çünkü Irak Barzanistan'ından sonra Suriye Kürdistan'ı da oluşturulursa Türkiye kuşatılacağından artık PKK'ya ihtiyaç kalmamış demektir, dediler. Bakın bunlar hep benim hayali konuşmalarım, ben senaryo kuruyorum. Böyle bir konuşmayı, ne duydum ne söylediler, ve Devlet Bahçeli rüyamızda görsek, uyanacağımız, kabus mu görüyorum, ya da ne bu, böyle bir rüya mı olur diyeceğimiz şekilde, Öcalan'ın umut hakkından faydalanmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip, DEM grubunda konuşmasını teklif etti. Bu ne demek ya? Türkiye'de MHP gibi bir siyasi partinin ve onun genel başkanının bütün siyasi geleceğini çöpe atması demektir. Erdoğan hayır diyebilirdi. Hayır dediği anda da, Recep Tayyip Erdoğan, daha Bahçeli'ye böyle bir şeyi kabul edemeyiz deyip hamaset yaptığı anda da Devlet Bahçeli diğer partilerle yan yana gelecekti, DEM Parti ile CHP ile İyi Parti ve diğerleriyle, erken seçime gidiyoruz kardeşim diyecekti. Merak etmesin kimse, Bahçeli'nin yanında Erdoğan'a haber taşıyan bir sürü köstebek vardır. Erdoğan'ın yanında da Bahçeli'ye haber taşıyan pek çok sayıda köstebek vardır. İster inansın ister inanmasın bizi dinleyenler, sade bizim için geçerli değil bu. Bütün dünya devletlerinde bu sistem böyle çalışır. Milli Çözüm Dergisi, sayı 260, Mayıs 2025, İşbirlikçi İktidar ve Muhalefetin Horoz Kavgaları, Netanyahu'nun Golan Küstahlığı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kara işgalini genişletmeye çalıştığı Golan Tepelerinin, sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası olacağını açıklamıştı. Netanyahu yeniden ABD Başkanı seçilen, Donald Trump yönetiminin 2019 yılında Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdığını hatırlatarak Trump'a şükranlarını aktarmıştı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Netanyahu, dün Orta Doğu tarihinde yeni ve dramatik bir sayfa açıldı, Esad rejimi yıkıldı, bu İsrail için yeni bir aşamadır ifadesini kullanmıştı. Esad rejiminin devrilmesinin, İsrail'in, Hamas'a, Hizbullah'a ve İran'a yönelik saldırılarının doğrudan sonucu olduğunu savunan ve İran'ın Esad rejimini iktidarda tutmak için milyarlarca doları harcadığını hatırlatan Netanyahu, Esad rejimini, İran'dan Hizbullah'a giden bir silah hattı olarak tanımlamıştı. Netanyahu'nun, basın toplantısında son 48 saatte Suriye'deki rejimin askeri üslerine düzenlenen ve İsrail'e atfedilen hava saldırılarına hiç değinmemesi ise hayretle karşılanmıştı. ABD, Deir ez-Zor'u ele geçirmek isteyen HTŞ güçlerini engellemek üzere, 19 Aralık 2024'te güya oradaki IŞİD militanlarına bir hava saldırısı başlatmış ve IŞİD lideri Ebu Yusuf'un ve 12 IŞİD militanının öldürüldüğünü ve bölgedeki PKK, PYD'ye ABD desteğinin sürdüğünü açıklamıştı. Deir ez-Zor bölgesi, daha önce Rusya ve Esad'ın adamlarının ve İranlı militanların kontrolü altındaydı. Ama onlar çekilirken burayı PKK, PYD'ye bırakmışlardı. Bu arada The Guardian gazetesine göre, ABD'li üst düzey bir heyetin, Şam'da HTŞ yetkilileriyle ve diğer azınlık temsilcileriyle görüşmeler yapacakları açıklanmış, HTŞ liderleri de bunu doğrulamıştı. Milli Çözüm Dergisi Sayı 258, Mart 2025, Türkiye yol ayrımındaydı, ya Milli Mutabakat, veya İsrail'e Muvafakat. Suriye'nin parçalanma planları
61 yıllık barbar Baas rejiminin ve Gaddar Esad sülalesinin yıkılması, Suriye için tarihi bir aşamaydı. Ama bu sonucu kimlerin hazırlayıp hızlandırdığı anlaşılmazsa, önümüzde daha tehlikeli tuzaklar vardı. Evet, Şam düşmüş, Esad ve takımı Suriye'den firar edip kaçmışlardı. Eski başbakan, şimdi muhalif liderlerle uzlaşma görüşmelerine başlamıştı. 61 yıllık zalim ve İslam düşmanı, Baas rejimi şükür yıkılmıştı. Muhalifler, Esad'ın sarayına ulaşmıştı. Tarihte görülmemiş, duyulmamış ve yaşanmamış bir süratle, bir hafta, 9 gün içerisinde, birbirine tamamen karşı ve aykırı Suriye muhalefetini hemen uyuşturan, kaynaştıran ve ortak stratejilerde buluşturup barıştıran karanlık odakların, asıl gizli ve kirli hesaplarını anlamadan ve dikkate almadan atılan bu zafer çığlıkları korkarım kursaklarda kalacaktı. Çünkü bu sonuç, BOP'un Suriye amacına ulaşmasıydı. Lübnan'dan Hizbullah'ı, İran'dan Haşd-ı Şabi militanlarını, Afganistan ve Doğu Türkistan'dan El-Kaide artıklarını ülkesine taşıyıp onlara imkan sunan ve Suriye halkına kan kusturan Esad, şimdi ülkesini bırakıp kaçmıştı, halk Şii militanların baskısından zaten bıkmıştı. Onların, zulümden kurtuldukları için sevinmek haklarıydı, ama maalesef fiilen parçalanmış Suriye'nin, şimdi resmen parçalanmasına zemin hazırlandığının farkına varamazlardı. Suriye 4 parçaya ayrılacaktı. İşte Siyonist merkezlerin ve ABD'nin 4 parçalı Suriye planı. Bir kuzey tarafta PKK, PYD, terör örgütü kontrolünde Rojava oluşturulacaktı. İki orta kısımda, Halep'ten Humus kentinin güneyine, Şam'ın kuzeyine kadar yayılacak bir Suriye Sünni devleti kurulacaktı. 3 Akdeniz kıyısı, Lübnan kuzeyi, Lazkiye ve Tartus dahil, Şam'ın kuzeybatısı olacak şekilde daralacak bir Suriye Nusayri Alevi devleti kalacaktı. 4 İsrail nüfuz alanı, Şam'ın güneyinden Ürdün sınırındaki stratejik alanı da kapsayacak şekilde, İsrail'in kontrolünde olacak bir tampon bölge ayarlanacaktı. Evet, işte İsrail, ABD, İngiltere ve Fransa, bunun için muhaliflerin önünü açmışlardı. Büyük dava ve devlet adamı ve tüm insanlığın kurtuluş sevdalısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız şöyle buyurmuşlardı. Bu AKP'yi kurduran ve iş başında tutan Siyonizm'dir. Bu durum bilinmeden hiçbir soruna akılcı ve kalıcı çözüm bulunamazdı. Fırat'ın doğusunda kalan ve Türkiye sınırında, Urfa Suruç'un karşısındaki Ayn el-Arab'dan başlayıp Kuzey Irak'a Barzani Kürdistan'ına kadar uzanan, Rakka, Deir ez-Zor, Haseke, Kamışlı bölgelerini kapsayan önemli ve büyük bölgenin tamamı, maalesef PKK-YPG-SDG militanlarının elinde bulunmaktaydı. ve Esad rejimine yönelik muhalif güçler, bu bölgeye asla dokunmamışlardı. İsrail ve ABD, bu bölgeyi, Kuzey Irak'taki Barzanistan'la birleştirip, Büyük İsrail'in bir parçası olacak Kürdistan'ı kurma amacındaydı. Duyarlı uluslararası strateji ve güvenlik uzmanı Suriye'de yer alan grupları hatırlatıp, Kuzey Irak'taki IKBY'ye benzer parçalı bir yapı kurulabileceği endişesini paylaşmıştı. Bu uzman, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'teki devir teslim törenine YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'nin çağrılacağını ve Suriye'de YPG kontrolündeki bölgenin sözde başbakanının ise Salih Müslim olacağını aktarmıştı. Kuzey Irak Kürdistanı IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Paris'te Notre Dame Kilisesi'nin açılışına katılması, burada ABD'nin yeni dönemdeki başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Elon Musk ile görüşmeler yapması ve özellikle Barzani'nin arabasının üzerinde yer alan bayrak ve Region Autonome du Kurdistan d'Irak yani, Irak'taki Kürdistan Otonom Bölgesi Başbakanı olarak tanıtılması dikkate alınırsa Suriye'de de benzer bir yapının kurulacağını söylemek kehanet sayılmazdı. Devlette etkili, yetkili ve mesuliyet sahibi kimselere ve yine milli sorumluluk ve vicdan ehli herkese sesleniyoruz. ABD ve AB gibi emperyalist odakların desteklediği Siyonist planlara göre, Kuzey Irak Kürdistanı'nın ardından, Suriye Kürdistanı da tanındıktan sonra, Türkiye'de Kürt bölgesi sayılan illerimizin bu yapıya katılması sağlanacaktır. Irak ve Suriye sınırımız boyunca, güya Kürdistan'la kuşatılan, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz kışkırtılarak aradaki sınırlar kaldırılacaktır. Ve zaten bunun altyapısı yıllardır hazırlanmaktadır. Ve uluslararası anlaşmalarla kabul gören, kendi kaderini tayin hakkı, self-determinasyon gerekçesiyle, bir toplumdaki etnik ve mezhebi kesimlerin, bizim ülkemizden ayrılma, komşu oluşumlara katılma tercihleri ayarlanmıştır. Ve BM garantörlüğü altındadır. Gerekli ve gerçekçi tedbirler alınmazsa yarın çok geç kalınmış olacaktır.
Şimdi soruyoruz. Kuzey Irak Kürdistanı, Barzanistan'dan sonra, şimdi Kuzey Suriye Rojava Kürdistanı'nı kurdurup, Türkiye'yi, önce kuşatma altına alarak, sonra Güneydoğumuzu da kışkırtıp katarak, Büyük İsrail'e hazırlık yapan bu Siyonist projeye, Cumhur İttifakı imkan ve fırsat tanıyacak mıydı? İktidar başının, YPG Suriye sınırımızdan 30 kilometre uzaklaşmalıdır sözleri acaba, 30 kilometre aşağımızda kurulacak, PKK-PYD Kürdistanı'nı da, aynen Irak Barzanistan'ı gibi kabule hazırız mesajı mıydı? Çünkü daha önce de, Irak'ı parçalatmayız, Kürdistan'ı kurdurtmayız deyip, halkımızı avutanlar, sonunda Barzani'yi devlet töreniyle karşılamışlardı. Bu dediklerimizi daha iyi anlamak için, Halep'ten sonraki bir haftayı yeniden hatırlatmamız lazımdı. Suriye sınırımız boyunca uzanan M4 karayolu, Halep'ten Şam'a uzanan M5 karayolu, hem ABD hem Rusya, hem de Türkiye tarafından muhalif güçlere açılmıştı. Rusya ve Wagner güçleri ve İran yetkilileri birden ağız değiştirip, Esad'a destek vermeyeceklerini açıklamışlardı. Hatta İran milisleri, kendi kontrolünde olan Deir ez-Zor gibi bazı stratejik alanları, PKK-PYD güçlerine bırakmışlardı. Birbirinden çok farklı, aykırı inanç ve ideoloji olarak birbirlerine karşı ve karışık gruplar, nasıl olduysa birlikte, hatta demokrasi, özgürlük ve insan hakları söylemleriyle ortak harekat başlatmışlar ve Halep'i kuşatmışlardı. Hiç kimse, bunların sevk ve idaresini kimler yapıyor ve hangi şeytani hedefler güdülüyor, soruları üzerinde durmamıştı. PKK-PYD'nin Hatay sınırımızdaki İdlib ve Membiç'ten çıkarılması ise, Türkiye'ye uzatılan bir havuç olduğunu ilgili ve yetkili kesimler bile anlamaya yanaşmamıştı. Çünkü PYD-PKK'nın asıl hakimiyet kurdukları Kuzey Suriye'nin büyük kısmına nedense hiç dokunulmamıştı. Hayret, düğüne gider gibi birkaç yüz kişilik konvoylar hızla ve ciddi bir direnişle karşılaşmadan ilerliyor, eski Türk filmlerinde bile rastlanmayan mucizeler gerçekleştiriyorlardı. Ürdün sınırındaki Arap Baharı'nın ilk başladığı Dara, Şam'a 40 kilometre bile ayaklanıp Şam'a doğru hücuma kalkışmışlardı. Artık koyu şeriatçı Culani bile, demokratik, laik, çoğulcu kantonlardan oluşan bir Suriye'den bahsetmeye başlamıştı. Yıllardır ezilen ve kahır çeken Suriye halkı, Esad'ın general ve emniyet müdürü kardeşlerinin, kuzenlerinin, uyuşturucu çetesi kurdukları ve Suriye'nin bütün imkanlarını kendi çıkarları için kullandıkları zulüm çarkından kurtulmanın heyecanını yaşarken, parçalanmış bir Suriye'de başlarına neler geleceğini ise hiç hesaba katmıyorlardı. Milli Çözüm Dergisi, sayı, 256 Ocak 2025, Suriye olaylarının perde arkası, İsrail plan kurardı, İsmail Zafer kutlardı.
Cumhur İttifakı'nın açılım macerası. Habertürk'e konuk olan Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Abdurrahman Mustafa. Fırat'ın doğusunda, hali hazırda PKK-PYD adına defakto bir hükümet ve otonom özerk bölge bulunmaktadır, itirafını ağzından kaçırmıştı. Yani AKP iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın, Suriye'de zafer kazanılmıştır ve bunun mimarı da Sayın Erdoğan'dır, iddiaları, halkımızı avutup oyalamayı ve Suriye'deki Siyonist ve emperyalist planları saklamayı amaçlayan kof palavralardır. PKK elebaşı, HTŞ ile anlaştıklarını açıklamıştı. PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin sözde lideri Mazlum Abdi, HTŞ ile Fırat Nehri'nin sınır olması konusunda anlaştıklarını söylemişti. Abdi, Esad siyasi çözüme izin vermedi, ama şu an siyasi bir süreç başlıyor, bundan sonra Suriye halklarının katıldığı görüşmeler olacak demişti. Suriye Milli Ordusu SMO'nun başta Tel Rifat, ardından Münbiç'i PKK'dan temizlemeye yönelik başlattığı operasyonlarla birlikte, Deir ez-Zor'da da Arap aşiretleri harekete geçmişti. Arap aşiretlerinin yayımladığı bildiride, Fırat'ın doğusundan PKK'nın tamamen temizlenmesinin istendiği belirtilmişti. Bölgede PKK'nın temizlenmesi için koşullar uygunken, PKK, Şam'daki yeni yönetimi tanıma sinyalleri verdi. PKK-PYD'nin yönettiği sözde, Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi, yayımladığı duyuruyla, Suriye'nin 3 yıldızlı bayrağını devlet dairelerinde kullanmayı kabul etmişti. PKK-PYD'nin, Heyeti Tahrir-i Şam'a, HTŞ yönelik, bu bayrak jestinin ardından PKK'nın çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri, SDG'nin sözde lideri, Mazlum Abdi Kod adıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin, terör örgütü yanlısı Ronahi TV'ye konuşurken, HTŞ ile sınır anlaşması yapıldığını belirtmişti. PKK'nın, HTŞ bize anlaşmak için haber yolladı. İtirafı. Halep saldırısı öncesi, HTŞ'nin kendilerine haber gönderdiğini söyleyen terör elebaşı, HTŞ ile sınır konusunda anlaştıklarını hatırlatıp şu ifadeleri kullanmıştı. Uluslararası koalisyon ile karar aldık ve güvenlik için bir süre İdlib ve Münbiç'i kontrol ettik. Söylenen gibi uzun süreli kalmak için geçmedik. Türkiye'nin bunlar fırsat buldu, genişliyor demesi gibi bir durum yok. HTŞ güçleri geldiğinde bir anlaşma sağladık. Güçlerimiz birkaç gün daha kaldı ve işlerini tamamladıktan sonra, eski yerlere geri çekildiler. Fırat sınır olacak şekilde bir anlaşma yaptık. Bunun bozulmamasını umut ediyoruz. HTŞ, Halep'e yönelmeden önce, bize haber gönderdi ve, hedefimiz PKK-SDG değil dediler. Bu durum pratikte şimdiye kadar gerçekleşti. Sadece bazı sorunlar yaşandı, Türkiye'ye bağlı gruplar Tel Rifat'a saldırdı, halkımızı oradan çıkardık. Şu an güçlerimiz Halep'te de var, ikimiz arasında HTŞ ve PKK, görevliler var, sorunların çözümü için görüşüyorlar, görüşmelerin genişlemesi lazım. Heyetlerimizin Şam'a gitmesi gerek, bunun için çalışmalarımız var, biz Suriye'nin bir parçasıyız, sorunlarımızı Şam ile çözmemiz gerek. Şu an kim Şam'da varsa, sadece HTŞ değil, herkesle görüşmemiz doğal bir şey. Kuzey ve Doğu Suriye'den heyetlerin, Şam'a giderek sorunların çözümüne dair konuşmaya başlamaları gerek. Terör örgütü elebaşı, konuşmasının devamında, şu ifadeleri kullanmıştı. Suriye'de yeni bir dönem başladı. Esad bir siyasi çözüme ve Kürt otonom bölgesine izin vermedi. Ama şu an, siyasi bir çözüm için girişimler var. Bu ne kadar sürecek belli değil çünkü resmi bir açıklama yapılmış değil. Fırat'ın doğusunda bizim, batısında SMO ve HTŞ'nin kontrol ettiği yerler var. Şu an siyasi bir süreç başlıyor. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Her kesimin temsilcileri bu süreçte yer almalı. Daha önce yapılan görüşmelere, Kuzey ve Doğu Suriye'nin temsilcileri katılmadı. Bundan sonra Suriye halklarının katıldığı görüşmeler olacak. Bu bizi mutlu ediyor. Halkımız örgütlü. Daha örgütlü bir şekilde bu sürece katılabilir. Siyasi bir süreç olacaksa, hiç kimse dışarıda bırakılmamalı. Kürt tarafları bir araya gelerek hareket etmeli. Ayrıştırma olmaz. Kendi içimizde görüş farklılıklarımız olabilir ama dışarıya karşı bir olmamız gerek. Federe Kürdistan'daki güçlerin de bu sürece olumlu katılmasını umut ediyoruz. PKK-YPG'den Erbil'e, bize sahip çıkın çağrısı. Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine çağrı yaparak, Şam ile müzakerelerde Erbil yönetiminden destek talep etmişti. Suriye'de, Erbil yönetiminin daha önce Irak merkezi hükümetiyle yaşadığı deneyimlerin tekrarlanmaması gerektiğini belirten Abdi, şunları söylemişti. Halkımızın, Güney Kürdistan'da Irak ile olan tecrübesini tekrarlamamalıyız. Kürtler olarak içimizde sorunlarımız olsa da Şam karşısında birlik olmalıyız. Abdi, Kürtlerin Suriye muhalefetiyle ya da farklı gruplarla ayrı ayrı Şam'da görüşme yapmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, bu durumun Kürtlerin çıkarlarına zarar vereceğini ifade etmiş ve, Kürdistan bölgesel yönetimi, dengeli bir tutum alarak Kürtlerin birliğine katkı sunmalı. Bu, Şam ile müzakerelerde elimizi güçlendirecektir, demişti. Kuduz İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onaylamıştı. Beşşar Esad'ın devrilmesiyle birlikte Suriye'ye giren İsrail, işgali bir adım öteye taşıma kararı almıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Golan Tepeleri hakkındaki, sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası olacak çıkışının ardından, Siyonist hükümet, Suriye'de yerleşimci planını resmen onaylamıştı. Suriye'de 27 Kasım'da silahlı muhaliflerin başlattığı harekat, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle sonlanmıştı. Devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya kaçarken, İsrail de bunu fırsat bilip planını devreye sokmak için hemen saldırı başlatmıştı. Suriye toprağı Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal eden İsrail, ülke içinde ilerlemeye başlamıştı. Öte yandan Suriye'de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" açıklaması yapmıştı. Çünkü Suriye'nin kalan kısmını, PKK-PYD uşakları ve yeni maşaları üzerinden yönetiyorlardı. Ancak İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde 3 köyü ve ayrıca güneyinde yer alan Katana beldesinin Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini de kuşatmış ve işgal altına almıştı. HTŞ lideri, "Bizim, Esad, Hizbullah ve İran dışında düşmanımız yok" diyerek, İsrail'i dolaylı dost saymıştı. HTŞ lideri, Julani, İngiliz kanalına konuşurken, Esad, Hizbullah ve İran'ı hedef almıştı. Artık savaş yok diyen Julani'nin, İsrail'in saldırılarından rahatsız olmadığı da anlaşılmıştı. Suriye'de Beşşar Esad'ın yönetiminin düşmesinden sonra, yönetime geçen heyeti Tahrir-ü Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Julani'nin, ilk uluslararası röportajını İngiliz Sky News kanalına vermesi enteresandı. İsrail'in Suriye'ye dönük kapsamlı saldırıları sürerken röportajı veren Julani, İsrail'i bir tehdit unsuru olarak hiç anmamış, asıl tehlikenin Esad, Hizbullah ve İranlı milisler olduğunu açıklamaktan sakınmamıştı. Milli Çözüm Dergisi, Sayı 257, Şubat 2025, Türkiye için en yakın tehdit Cumhur İttifakı'dır. Gazze konusunda asıl tehlike Trump'ın saçma planı değil, İşbirlikçi iktidarların münafıklığıdır. Gazze'nin geleceği ve Filistinlilerin haklı devlet hedefiyle ilgili asıl tehlike, Mısır rejimince hazırlanan ve yaklaşan zirvede, Arap dünyası tarafından benimsenerek dayatılacak olan plandır. Bu plan, Filistin meselesini ve Arap ulusal güvenliğini, Trump'ın korkuluk misali sahte tehditlerinin oluşturduğu tehlikelerden kurtarmak için zorunlu bir çözüm olarak, Müslüman ülkelere sunulacaktır. Planın asıl amacı da bu noktada saklıdır. Trump ve tüm dünya, onun yaptığı onlarca açıklamanın uygulamaya konulmak için yapılmadığının farkındadır. Bizim öne sürdüğümüz şey ise şudur. Bu büyük tehdit dalgası, gerçekte asıl planın önünü açmak için sahneyi hazırlamaktadır. Her şeyi tehdit ederek, Filistin meselesini uçurumun kenarına getirerek ve Arap halklarını ve Müslümanları tahrik edecek, onurlarını zedeleyecek şekilde ulusal güvenlik tehdidi üreterek, Arap ve Filistin halklarında korkuya yol açacak ve şok seviyesini artıracaklardı. Böylece, Arap dünyasının sunacağı resmi çözüm, bir kurtuluş hamlesi veya kahramanca bir müdahale gibi gösterilecek ve Amerika'nın küstah iradesine karşı bir meydan okuma olarak sunulacaktır. Merak ediyoruz, acaba Sayın Erdoğan bu tuzaklara karşı nasıl tavır alacaktır? Ve özellikle Dış Bakanı Hakan Fidan, bu planlara hangi katkıları sunacaktır? Yakında ilan edilecek Arap çözümü, Arap cesareti ve birliği olarak sunulacak ve Amerikan kovboyuna karşı duruş şeklinde tanıtılacaktır. Bu yüzden de, Arap halklarının geniş kesimleri tarafından desteklenmesi sağlanacaktır. Bütün Arapların ve işbirlikçi İslamcıların, propaganda araçları, halkları ve toplumları, rejimlerin bu resmi tutumunu desteklemeye çağıracak, bunun bir birlik anı olduğu ve birlikten kuvvet doğduğu vurgulanacaktır. Ve tabii ki, tüm ihtilafları bir kenara bırakıp bu, kalıcı, kahramanca ve cesur, çözüme hep birlikte destek vermemiz gerektiği pompalanacaktır. Peki, Sisi rejiminin hazırladığı, Arap-İslam aleminin de razı olacağı çözüm nasıl olacaktır? Bir Gazze'nin, Mısır'ın askeri ve güvenlik yönetimine devredilmesi sağlanacak. Bu süreç, Körfez ülkelerinin finansmanıyla gerçekleşmiş olacaktır. İki Filistinli sivil bir yönetim kurulacak. Ancak bu yönetim, Filistin yönetimine değil, doğrudan Mısır hükümetine bağlı olacaktır. Batı Şeria'nın ilhak edilmesinden sonra, Filistin yönetiminin tasfiye edilmesi planlanmıştır. 3. Gazze'deki direnişin yıllar içinde tasfiye edilmesine çalışılacaktır. Buna karşılık, Gazze'nin yeniden imarı tamamen Mısır'ın kontrolünde olacaktır. Bina ve altyapılar, BAE'nin belirlediği mühendislik standartlarına göre kurgulanacaktır. Böylece Gazze'nin gelecekte yeniden direnişe ev sahipliği yapamayacağı bir şehir planlaması uygulanacaktır. Tıpkı 2000 yılındaki intifada sonrası Batı Şeria'da yapıldığı gibi. Mısır hükümeti, körfez fonlarını yönetmeye başlayacak ve istihbarat teşkilatına bağlı müteahhitlik firmalarına imar projelerini devretmiş olacaktır. Sonra da, yaşasın Mısır naraları atılarak, Gazze'yi kurtaran ve Arap dünyasını koruyan kahraman olarak sunulacaktır. Elektrik, su, yollar, hizmetler sağlanacak, sınır kapısı açılacak, Gazze yeniden kurulacaktır. Ancak, tüm bunlar yalnız ve sadece direnişin tamamen tasfiye edilmesi şartıyla mümkün olacaktır. Çünkü eğer direniş devam ederse, gelecekte yeni savaşlar patlayacak ve yapılan yatırımlar boşa çıkacaktır. O halde, Siyonist şeytanlara ve işbirlikçi şarlatanlara göre çözüm nedir? Hamas'ı silahsızlandırma ve devre dışı bırakma karşılığında, Gazze'nin yeniden inşası tamamlanacaktır. Büyük tehditler karşısında, bu planın Arap ve İslam dünyasında, hem resmiyette hem de halk düzeyinde geniş bir kabul göreceği sanılmaktadır. Direniş, bu durumda yalnız kalacak, tüm Arap kamuoyu, resmi söylemler ve halk desteği, direnişi suçlu ve sorumlu tutacaklardır. Sürekli, Hamas, neden Filistinlilerin çıkarlarını engelliyor, diye sorulacak, mesele artık sadece Filistin meselesi değil, Trump'ın çılgın ve dişlerini gösteren tehdidine karşı bir Arap ulusal güvenlik meselesi, denilerek, aslında Trump'ın ve Siyonist odakların sinsi ve Siyonist hedeflerine hizmet edilmiş olacaktır. Trump'ın, Gazze'nin boşaltılması teklifi, belki de Mısır ve Körfez yönetimlerinin, bu kahpe ve hain projelerinin fark edilmesine yol açacaktır. Bu planın çok fazla detayı ve iç içe geçmiş boyutları vardır. Böylece İsrail, Gazze'deki direnişle 10 yıllarca doğrudan savaşmak zorunda kalmayacaktır. Filistin yönetimi dağıtılacak, böylece Filistin devleti projesi tarihe karışacaktır. Arap devletleri, sözde tehcir tehlikesinden ve Filistinli mültecilerin ülkelerini işgalinden korunacaktır. Araplar ve dünya, Gazze'ye yapılan saldırıların sürekli tekrarlanması nedeniyle duydukları vicdan azabından kurtulacaktır. Uluslararası toplum, artık bu meseleyle ilgilenmek zorunda kalmayacak ve oyunun yeni kuralları herkesi rahatlandıracaktır. Mısır'ın Refah'ta düzenlediği polis güçleri tatbikatlarına dikkatle bakın. Ağır silahlarla güçlendirilen, zırhlı araçlarla desteklenen, terör ve ayaklanmaları bastırmak için özel olarak eğitilmiş on binlerce asker ve polis, Hamas'ın bu projelere karşı çıkmasını bastırmak için bölgeye yığılmıştır. Bu görkemli askeri geçit törenlerinin, İsrail'e gözdağı vermek için yapıldığını sananlar aldanmaktadır. Hayır! Bu, sadece polis güçlerinin yaptığı bir tatbikattır. O zaman mesajın kime olduğu çok açıktır ve Hamas'a gözdağıdır. Bu yüksek eğitimli, ağır silahlarla donatılmış kadın ve erkek birlikler, Hamas'ı ve Gazze halkını kontrol altına almak için hazırlanmıştır. Bütün bunlar, sinsi ve Siyonist şeytani bir senaryonun parçalarıdır. Yani, Filistin için gerçek tehlike Trump'ın mikrofon patırtıları değil, işbirlikçi Arap ve İslam yönetimlerinin hıyanet ortaklığıdır. Milli Çözüm Dergisi. Sayı 260, Mayıs 2025, Sözde Ukrayna Barışı ve Zalimlerin Gazze Planı.